Adı Aylin.
Ayrım 15.
Michel neye uğradığını şaşırmıştı. Bir an için evden çıkıp gitmeyi düşündü. Ama koluna girmiş olan yaşlı adam adeta ağlamaklı bir sesle yalvarıyordu. Siz onun kusuruna bakmayın. Geçirdiği kazadan sonra böyle oldu. Biliyorsunuz gitti geldi. Herkes nasıl yaşadığına şaşırıyor. Neyse ki Allah onu bize bağışladı. Olduğu gibi kabul ediyoruz artık. Sonra arkalarından gelen ailenin allak bullak olmuş yüzünü gördü. Karısının dudakları titriyordu. Kısa bir süre önce az daha kan kaybından yitiriyordu halini. Ondan bir çocuk sahibi olmak için nice acılara katlanan sevgili karısının yüzü bembeyazdı. Vız gelir bana Nilüfer'in davranışı diye düşündü. Ailenin ipe sapa gelmez nedenlerle üzülmesine sebep olmayacaktı. Hadi Aylin, bavullarımızı odamıza çıkaralım, sonra hemen ineriz dedi Michel. Michel ailenin o anda bakışlarında yakaladığı minneti hiç unutamadı. Kasım Bey başta olmak üzere Aylin'le Michel'i en iyi şekilde ağırlamak için bütün de ev halkı dedinde durdu. Hele bir küçük Nuri garson vardı ki hizmet etmek için peşlerinden ayrılmıyor, her ikisinin de gözlerinin içine bakıyordu. Michel Cemal Bey'i hem çok sevdi hem de çok yakışıklı buldu. Cemal Bey de nihayet kendi ana dilini konuşan efendi bir damada kavuştuğu için mutluydu. Tayyip'e uçuyordu. Sevgili teyzesinin kendini şımartan bir enişteyle birlikte gelmesinden en çok o alıyordu nasibini. Annesine şımaramayan küçük kız teyzesinin sevgisinden olabildiğince yararlanmaya bakıyordu. O gidince yine yalnız kalacaktı. Nilüfer 15 gün boyunca Michel'le tek bir kelime dahi konuşmadı. Michel de sanki Nilüfer o evde yokmuş gibi davrandı. Birbirlerine baktıkları halde birbirlerini görmediler, duymadılar, hissetmediler. Bu durum önce Michel'in çok ağrına giderken bir süre sonra eğlenmeye bile başladı. O da Nilüfer'i aynı silahla vuruyor, onu yok farz ediyordu. Diğerleri ise bu durumun farkında bile değilmiş gibi davranıyordu. 15 gün sonra farz bitti. Aylin ve Michel Cemal Bey'i de yanlarına alarak İstanbul'a döndüler. Michel kendini ömrünün en zor ve en saçma imtihanını vermiş gibi hissetti. O yaz Gülekler Tayyip'e ve Nuri'yi New York'a yolladılar. Tayyip'e'yi 2 aylık bir dil okuluna yazdırmışlardı. Küçük kız 9 yaşına yeni basmıştı ve hiç İngilizce bilmiyordu. Yine de okula hemen uyum sağladı ve ömrünün en güzel yaz tatilini geçirdi. Nuri'ye gelince o hayalinden bile geçiremeyeceği şeyleri yaşamak üzere bir serüvene başladığının henüz farkında değildi. Radomislerin yanına ev işleri yapmaya geldiğini zannediyordu. Greg ve Tim her çarşamba akşamını ve her 15 günde bir hafta sonunu babalarında geçiriyorlardı. Aylin hayatlarına girdiğinden beri baba evindeki akşamlar iple çekilir olmuştu ama Tayyip'in geldiği o yaz tatil bir şölene dönüştü. Radomisliler yaz için Fire Island'da kumsalın üzerine bir ev tutmuşlardı. Tayyip'in 5 haftalık dil kursu bitince onu ve oğullarını alıp tam bir aile hayatı yaşamak üzere yazlıklarına geçtiler. Sabahları yataktan kalkar kalkmaz mayolarını giyip kumlara fırlıyor, kahvaltılarını bile kumların üstünde yapıyorlardı. Sabahtan akşama kadar ya balık tutma ya bisiklet ya yüzme yarışındaydılar. Öğlenleri Aylin kocaman bir tasa doldurduğu karidesleri atıyordu çocukların önüne. Tim, Greg ve Tayyip'e hayatları boyunca o yaz ki kadar çok karides ve dondurma yemediler. Akşamları mangal yakıp ateşte köfte, sosis ya da balık kızartıyor, her tarafları vıcık vıcık yağ olunca doğru denize koşuyorlardı. Aylin komşuların çocuklarını da çağırarak onlara bir pasta atma partisi bile düzenlemişti. Bir sürü çocuk bir sürü pastayı birbirlerinin suratına fırlatıp durmuşlardı gün boyu ve o kadar eğlenmişler, o kadar çok gülmüşlerdi ki akşam Tayyip'in karın kaslarına sancılar girmişti. Tim ve Greg işten eve döndükten sonra klasik müzik dinlemekten başka hiçbir şey yapmak istemeyen babalarının yaşamındaki bu olağanüstü değişime şükredip duruyorlardı. O yaz hepsini etkileyecek önemli kararlar alındı. 4. sınıfa geçen Tayyip'e 5'i bitirince Aylin ve Michel'in yanına alınacaktı. Tabii Nilüfer ve Kasım Bey kabul ederlerse. Yaz sonunda Tayyip'e Ankara'ya, oğlanlar annelerine, Radomisliler'de Nuri ile birlikte evlerine döndüler. Yapılacak çok iş vardı. Evlerinin 3 yıllık kontratı bitiyordu. Kendilerine hem ev hem de ofis bulmak zorundaydılar. Michel ile Aylin tüm imkanlarını zorlayarak 60 East End Avenue'da muhteşem manzaralı bir kat aldılar. Evlerinin tam karşısındaki 75 East End Avenue'da ya da ofislerini taşıdılar. 2 odası ve 1 bekleme salonu olan ofisi yine müşterek kullanacaklardı. O kışı yeni evlerine ve yeni ofislerine taşınarak, onları dekore ederek ve housewarming partileri vererek geçirdiler. Ailenin çok güçlü bir sosyal yanı vardı. Çalıştığı hastanede herkese dost olmuş, kendini herkese sevdirmişti. Bölüm şefleriyle olduğu kadar tüm doktorlarla, hasta bakıcılarla, temizlikçilerle bile iyi geçiniyordu. O kış Radomisliler'in evlerinden misafir eksik olmadı. Bu sosyal hareketlilik kısa sürede iş hayatına da yansıdı. Yine bir davette New York Hospital'ın başhekimi Michel'e Sayın Radomisli dedi. Sizin Einstein'daki şöhretinizi bizim hastanede herkes duydu. Keşke biz de sizin gibi değerli bir psikolog bulunsaydı. Eğer tavsiye edebileceğiniz biri varsa bana bildirir misiniz? Değerime gerçekten inanıyorsanız kendimi teklif edebilirim dedi Michel. Allah'ın günü Bronx'a kadar gideceğine, evine çok yakın bir hastanede hem de Aylin'le birlikte olmak. Michel New Rochelle'da çalışmaya başlayınca Aylin gibi o da Cornell'da öğretim üyeliğine de getirildi. Radomislilerin her ikisinin de mesleki hayatları durağa doğru yükseliyordu. İlişkilerinin ve sosyal hayatlarının da etkisiyle karı kocaya hastalar yağmur gibi yağmaya başlamışlardı. Evlerinin borcunu tahmin ettiklerinden çok daha kısa zamanda ödediler. Aylin yaz sonunda yine hamile kaldı ve birkaç ay sonra yine düşük yaptı. 4-5 yıl boyunca bu evlilikte Aylin'i düşürdüğü çocukların dışında mutsuz kılan hemen hemen hiçbir şey olmadı. Michel karısının gözünün içine bakıyordu. Evleri çok güzeldi. Sevdikleri, anlaştıkları arkadaşlarıyla sık sık birlikte oluyorlardı. Aylin'in kolejden arkadaşı Bigen'in kocası Coşkun Kırca, Birleşmiş Milletler'e daimi delege olarak atanmıştı. Üner ve Berna Kırdar, Emel ve Paul, Zeynep Tarzı, Maya Karaca, Michel'in kolejden sınıf arkadaşları Ivan Şik ve Talat Harman ve eşleri en sık görüştükleri Türklerin arasındaydı. Hele Leyla ve Ivan onlarla aynı apartmanda oturdukları için hemen hemen her gün beraberdiler. Aylin hem kendinden 6-7 yaş büyük hem de çok aklı başında olan Leyla'yı adeta kaybettiği annesi Leyla Hanım'ın yerine koyuyor, her sabah ona bir kahve içmeye uğruyor ve her şeyini ona danışıyordu. Hastaneden ve başka çevrelerden de bir sürü arkadaşları vardı. Türkler de eksik olmuyordu New York'tan. Betin ve Ender orada okuyan kızları için çok sık gelip gidiyorlardı. Ara sıra da sevgili Hilmi dayısıyla Rozi geliyordu. Yıllar yoğun yaşanan iş hayatı ve eğlenceli bir sosyal yaşamla dolu dolu geçip gidiyordu. Aylin uzun yıllardır aradığı huzura kavuşmuş gibiydi. Tayyip'in yanlarına gelmesiyle mutlulukları daha da perçinlendi. Aile sürekli düşüklerden sonra kaderine razı olmuştu. Tanrı'nın vermediği çocuğu belki de böylece Nilüfer vermiş oluyordu ona. Leyla Hanım yıllar önce nasıl Nilüfer'e aileni vermişse, Nilüfer aileni kardeşi değil de çocuğu yerine koymuşsa, Nilüfer de şimdi ona Tayyip'i veriyordu. Tayyip'i öz evladı gibi sevecek, ona bir annenin verebileceği sevgiyi, ilgiyi, sabrı, özeni, kısacası her şeyi bol bol verecekti. Tayyip New York'ta temelli kalmaya, yaz tatilini Adana'da annesi ve babasıyla geçirdikten sonra 1 Eylül günü gelmişti. İlkokul 5'i bitirmişti o yıl. Artık tahsilinde teyzesinin yanında devam edecekti. Kasım Bey hem kızı çok iyi dil öğrensin istemişti hem de Mustafa'ya delice düşkün olup Tayyip'i ihmal eden Nilüfer'den giderek içine kapanan kızını uzaklaştırmanın iyi bir fikir olacağını düşünmüştü. Aylin çok mutluydu. Michel de. Aylin nihayet bir evlada kavuştu diye seviniyordu. Oğlanlar 2 yaz evvel birlikte çok eğlendikleri arkadaşlarına tekrar kavuşmuşlardı. Tayyip'e New York'a 2. gelişinde de tıpkı ilk seferinde olduğu gibi yalnız başına uçağa bindirilmiş, hosteslere teslim edilmişti. Üstelik bu kez yanında Nuri de yoktu. Nilüfer birkaç yıl önce Suudi Arabistan'da korkunç bir trafik kazası geçirmişti. Kalça kemiği kırılmış, yüzü gözü paramparça olmuştu. Aylarca komada kalmıştı. Doktorların hayatından ümit kestikleri bir sırada yavaş yavaş açılmış, hayata geri dönmüştü. Ama o dünya güzeli yüzü tanınmaz haldeydi ve gözlerinden biri hiç açılmıyordu. Nilüfer'in tedavisi çok uzun yıllar sürdü ve çok ızdıraplı oldu. Bu yıllar içinde felakete uğrayan pek çok insan gibi Nilüfer de dini arayışlar içine girdi ve kendini İslam'a verdi. Bir ara tesettüre girdi, 5 vakit namaz kıldı ve çevresini hocalarla doldurdu. Bu dini eğitimden Tayyip'in nasibini bolca aldı. 5'i bitirdiği yıl bütün bir yaz Nilüfer çocuğa dualar ezberletti, abdest almasını, namaz kılmasını öğretti ve Amerika'ya giderken de yanında bir namaz seccadesi, bir namaz örtüsü, bir tesbih ve Kur'an verdi. Aylin Tayyip'i karşılamak için havaalanına giderken içinde bir sıkıntı vardı. Çok yakın arkadaşlarından birinin kocası vefat etmişti. O gün mevlüt okunacaktı. Çalışan arkadaşların da gelebilmesi için özellikle geç saati konmuştu mevlüt. Oraya gitmemezlik edemezdi. Yurdundan uzakta yaşayanlar için bu gibi törenler çok daha derin anlamlar taşıyordu. Aylin Tayyip'i ya hemen eve bırakacak ya da yanında mevlüte götürecekti. Küçücük bir kızın duaların okunacağı, gözyaşının akacağı o ağır havalı eve nasıl sokacaktı? Gelir gelmez yalnız kalmasını da istemiyordu. Ne kötü tesadüftü bu. Tayyip'e 2 uzun örgüsüyle bir söğüt dalı gibi incecik çıktı gümrük kapısına. Gözleriyle kalabalığın arasında teyzesini aradı. Teyze yiyen hasretle kucaklaştılar. Aylin kızına kavuşmuştu sonunda. Arabada giderlerken Aylin sıkıla sıkıla durumu anlattı küçük kıza. Acaba onunla beraber Mevlüt'e gelmek ister miydi? Gelmek isterim teyze dedi kız. Ama Tayyip'ciğim bilesin ki küçük bir kız için pek eğlenceli bir şey değildir Mevlüt. Çok sıkılırsan yatak odasına geçer, orada sesini açmadan televizyon seyredersin. Sıkılmam ben teyze. Aylin'le Tayyip'e Mevlüt okunacak evin garajına girdiler. Aylin arabasını park etti. Teyze bagajı açar mısın lütfen? Ne alacaksın oradan? Valizimde başörtüm ve Kur'an'ım var. Onları istiyorum. Ne dedi Aylin? Başörtümle Kur'an'ım. Aylin bir ara yanlış duyduğunu sandı. Gözlerini kırpıştırarak baktı Tayyip'e. Çocuk çok ciddiydi. Bagajı açtı. Tayyip'in valizini çıkardı. Kız eliyle koymuş gibi buldu aradıklarını. Kur'an'la başörtüsünün yanı sıra bir de tesbih çıkarmıştı. Yukarı çıkıp eve girdiler. Herkes yan yana dizilmiş iskemlelerde oturuyordu. Dua başlamıştı. Ailenin üstünde askılı çiçekli bir yazlık elbise vardı. Başına çantasından çıkardığı Hermes eşarbını örttü. Diğer kadınların da kıyafetleri aileninki gibiydi. Tayyip'e kenarları oyalı tülbent bezinden beyaz namaz örtüsünü doladı başına. Saçları kapandı, sadece ince küçük yüzü ortada kaldı. Kur'an'ını kucağına açtı, tesbihini eline aldı. Gözlerini kapayarak hocalarla birlikte dudaklarını kıpırdatarak ağıtı tekrara başladı. Salondakiler teker teker fark etmeye başladılar Tayyip'i. Birbirlerini dürtüp gözleriyle işaret ettiler. Bir müddet sonra herkes küçük kıza bakıyordu. Tayyip'i oradaki cemaatin bilmediği her şeyi biliyordu bu konuda. Doğru yerlerde ayağa kalkıyor, selam veriyor, doğru yere dönüp sırt sıvazlıyor, ilahilere katılıyor, hocalarla bir ağızdan duaları okuyordu. Aylin Gülsün mağlasını şaşırmıştı. O gün eve dönerlerken Tayyip'i ailine bütün bir yaz Nilüfer'in nezaretinde aldığı din eğitimini anlattı. Acaba her sabah bir namaz kılacak olsa aile ne derdi? İyi yürekli, ahlakla doğru dürüst bir insan olmak için namaz kılmanın yetmeyeceğini biliyorsun değil mi Tayyip'e dedi Aylin. Biliyorum teyze. İyi yürekli, temiz ahlaklı, dürüst bir insansan eğer Tanrı senin namaz kılmasan da sever. Onu da biliyorum. O zaman kararını sen ver. Kılmak istiyorsan kıl, bu senin seçimin. Teyze, benim namaz kılmamın tek bir nedeni var. Neymiş o? Anneme söz verdim. Aylin durdurdu arabayı. Sımsıkı sarıldı Tayyip'e. Sen dünyanın en iyi, en temiz kulusun Tayyip'e dedi. Kılsan da kılmasan da Tanrı seni çok seviyordur. Nasıl istersen öyle yapsan. Tayyip'in gelişi Nuri'yi de çok sevindirmişti. Hem evin içinde bir canlılık getirmişti küçük kız, hem de eski bir dosta kavuşmuştu Nuri. O günlerde uzamayan boyu, çıkmayan sakalları için hanımının zorla uygulattığı bir tedavi altındaydı. Çok inatçı bu teyzen senin demişti bir gün. Bana dünyanın hapını yutturtuyor. Her günde kalçama bir iğne yiyorum. Ankara'da koskoca hastanede yapılamayanı bana teyzem mi yapacak yani? O kafasına koyduğunu yapar. Benim boyumu uzatamaz ama. Bir bildiği var ki ısrar ediyor Nuri. Gönlü kırılmasın diye kabulleniyorum ben de. Sırf gül hatırı için. Tayyip'e oğlanların yattığı oda verildi. Çarşambaları ve hafta sonları geldiklerinde araya takılan perdeyi çekiyor ve güya odayı ayırıyorlardı. Aslında o kadar çok azıp o kadar çok eğleniyorlardı ki Michel sık sık gidip onları uyarmak zorunda kalıyordu. Hayatları çok muntazamdı. Aylin ve Michel hafta içinde erkenden kalkıyor, çoğu zaman saat 7'de işte oluyorlardı. Bu nedenle hafta işleri erken yatmaya da gayret ediyorlardı. İlk hastalarını saat 7 sularında kabul etmeye başlıyordu Aylin. Bunlar çoğunlukla işe gitmeden önce doktorlarını görmeye gelen stresli profesyonellerdi. Michel psikolog, Aylin psikiyatrdı. Michel psikolog olarak reçete yazma yetkisi olmadığı için ilaca ihtiyacı olan hastaları Aylin'e devrediyordu. Böylece birçok kişi müşterek hastalarıydı. Öğlen yemeğini de ofislerinin hemen karşısındaki küçük lokantada ya da New York Hospital'ın yemekhanesinde yiyorlardı. Yemek boyunca hastalarının sorunlarını konuşuyorlar ve bir nevi konsültasyon yapıyorlardı. Öğleden sonra randevuları 6'dan 7'den önce bitmiyordu. Haftanın 2 günü de hastaneye bağlı tıp okulunda derse gidiyorlardı. Aylin tıp öğrencilerine Michel'de tez hazırlayan psikologlara ders veriyordu. Eve ilk dönen Tayyip'e oluyordu. Ödevlerini yapıp Michel ile Aylin'in gelmesini bekliyor, Nuri ile laflıyordu. Michel eve gelince klasik müziğini açıyor ve 1 saate yakın Tayyip'in dersleriyle ilgileniyordu. Sonra sofralarına oturup Nuri'nin hazırladığı lezzetli Türk yemeklerini yiyorlar. Yemek boyunca da en çok Tayyip'in okulunda yaptıkları, ettikleri, öğrendikleriyle ilgileniyorlar. Tatlı sohbetler yapıyorlar. Yemekten kalkınca da televizyon seyrediyor, müzik dinliyor ve erken yatıyorlardı. Tayyip'in televizyon müsaadesi saat 10'a çeyrek kala bitiyordu. Oğlanların olduğu geceler ve hafta sonları daha renkli geçiyordu. Hafta sonları ekseri bir sayfiye yerine gidip dönüyorlar. Geceleri dostlarıyla çıkıyorlar ve bazen yazları kumsalda bir ev tutuyorlardı. Ailenin çok özenle hazırladığı günler ve geceler vardı. Çocukların doğum günleri, Noel ve Şükran günü bunlardan bazılarıydı. Aile Müslüman doğmuş, sonradan da bir çocuk yapma uğruna Musevi olmuştu ama kutlamak için en çok neşeli ve renkli Hristiyan bayramlarını seviyordu. Boynunda bir zincirin ucunda maşallahla birlikte bir haç, bir de Yahudi yıldızı taşıyordu. Çok basit bir açıklaması vardı. Bütün insanları Tanrı yaratmıştı. İnsanlar Tanrı'ya yakarmak için değişik yollar bulmuş, değişik dinlerle etiketlemişlerdi bu yolları. Tanrı herkesin Tanrısıydı. Aylin de dinleri ne olursa olsun bütün insanları seviyordu. Bir doktor olarak ayrım yapmamak için yemin etmişti. Her insana ve her dine saygısı eşitti. İspatı da bir zincir ucunda, boynundaydı. Aylin böyle biriydi işte ve Michel bayılıyordu karısına. Aylin de insan sevgisi ne kadar yoğunsa gözü karardığında cesareti de o denli dereceydi. Özellikle birilerine haksızlık edildiği kanaatine varırsa haksızlığa uğrayanı korumak için göze almayacağı şey yoktu.
Ayrım sonu.